Ayrım 54.
J. Clark, dünyanın çeşitli ülkelerinde nüfusun üretim kesimleri arasında mesleki dağılımını iktisadi olarak incelerken, ekonomilerin gelişme aşamaları ile ilgili şu sonuca vardı. Tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik gibi ilksel üretim faaliyetlerinde faal nüfusun %70-80 gibi bir oranının bulunduğu ülkeler fakir, yani az gelişmiştir. Kişi başına gelirle ölçülen gelişme düzeyi yükseldikçe, ilksel üretimdeki faal nüfus oranı azalırken, ikincil üretim faaliyetlerindeki oran yükselir. İkincil üretim faaliyetleri imalat ve inşaat gibi sanayi dallarını kapsar. En yüksek gelişme aşamasında ise, bütün hizmetleri içeren üçüncül üretim faaliyetlerindeki faal nüfus oranı en yüksek düzeye çıkarken, ilksel faaliyetlerdeki bir minimuma iner. Bu olguya ilk işaret eden merkantilist W. Petty'ye atfen, Clark, gelişme aşamaları kanununa Petty kanunu dedi. Clark bu istatistiki bulgusunu teorik olarak şöyle destekler. Talep yönünden ilksel faaliyetlerin ürettiği malların gelir elastikliği düşük, oysa ikincil ve üçüncül faaliyetlerin mallarının gelir elastikliği yüksektir. Bunun için kişi başına gelir artışlarından birinciler sonunculardan daha az yararlanır. Talep artışının yavaşlığı emeğin birincilerden sonunculara akması sonucunu verir. Arz yönünden ilksel faaliyetler arzı uzun dönemde de değiştirilemeyen tabii kaynaklara dayandığı için azalan getiri kanununa tabidir. Oysa diğerlerinde sabit veya artan getiri geçerlidir. S. Kuznets, J. Clark'ın tahlillerini istatistiki olarak derinleştirmiştir. Büyümenin nicel yönüyle ilgili bulgusu, ilksel üretim faaliyetlerinin faal nüfus ve milli gelirdeki oranının kişi başına gelirle menfi korrelasyon, ikincil üretim faaliyetlerinin ise müsbet korrelasyon gösterdiğidir. Üçüncül üretim faaliyetleri oysa kendi içinde şöyle ayrılır. Ulaştırma, haberleşme gibi bir bölümü kişi başına gelirle müsbet korrelasyon verir, fakat kişisel hizmetler gelir seviyesinden bağımsızdır. Kuznets'in diğer bir bulgusu da, düşük teknoloji seviyesinin ancak sınırlı sayıda mala karşılaştırmalı üstünlük sağlaması dolayısıyla, az gelişmiş ülkelerde ihracatın az sayıda ürün üzerinde yoğunlaşmasıdır. J. Clark ve Kuznets'in bulguları, liberal öğretinin serbest dış ticaret teorisine karşı çıkanların görüşlerini destekler. 1. Feylist'ten başlayarak sanayileşmenin koruma politikası yoluyla teşvikini ileri sürenleri doğrular, ilksel üretim faaliyetlerinde ihtisaslaşmanın gelişme ile bağdaşmadığını açıklar. 2. Kuznets'in bir bulgusu da dış ticarette aşırı ihtisaslaşmanın refaha götüren bir etken değil, ilkel üretim tekniğinin göstergesi olduğudur. 2. Büyümeyi uyaran etken olarak teknik değişme. Abramowitz, Kendrick. ABD Milli İktisadi Araştırma Bürosu'nda gelişme üzerinde çalışan Abramowitz, Kendrick gibi istatistikçi iktisatçılar, teknik değişmeyi, iktisadi büyümeyi yaratan bağımsız bir etken olarak ele alırlar. Büyümenin ne ölçüde üretim kaynakları arzı artışı, ne ölçüde teknik değişmeye atfedilebileceğini ölçerler. Bu çalışmalarda Schumpeter'in teknik yenilikleri uygularken ekonomide büyümeyi gerçekleştiren öncü girişimcileri veya Marx'ın birikim tutkusu ile kapital birikimini ve teknik değişmeyi gerçekleştirirken sistemin yıkılmasını hazırlayan kapitalistlerin yeri yoktur. Teknik değişme toplumsal kurumsal yapıdan bağımsız otonom bir etken niteliğiyle büyümeyi uyarmış varsayılır. Hesapları ABD için yapılmış olsa da aynı yöntem evrensel olarak büyümeyi uyaran etkenlerin ölçülmesi için kullanılabilir. Savları kısaca şudur. 19. yüzyılın son çeyreğinden beri ABD'de milli hasıla 12 katı, kapital birikimi 10 katı, faal emek 3 katı yükselmiştir. Kişi başına emek verimi 4 kat artarken, kişi başına kullanılan kapital artışı sadece 3 kat olmuştur. Kapital artışıyla açıklanamayan kişi başına verim artışı, teknik değişme ile açıklanabilir. Büyüme, kurumsal yapıdan bağımsız bir ölçme sorunu olarak düşünüldüğünde, üretim kaynakları arzındaki artış ve teknik değişme yoluyla uyarılan, her birinin etkisi ayrı ayrı ölçülebilen, tarafsız, nötr bir olguya dönüşür. 3. Nicel Büyüme Modeli. Herod, Domar, Singer ve Kalecki. A. Herod, Domar, Singer. Herod ve Domar'ın kapitalizmin istikrarlı büyüme şartlarını açıklamak için kurdukları model, sistemin kurumları ve kuralları ile ilgili özünden uzaklaştırılınca, her tür ülkede, her çağda uygulanabilecek bir modele varıldı. Bütün değişkenleri nicel olarak ölçülebilen bu modele, Singer nüfus artışını ekleyince, kişi başına gelir artışını açıklayan az sayıda değişkenli bir model ortaya çıktı. Makro plan modeli olarak evrensel uygulama alanı buldu. D. Kişi başına yıllık gelir artış haddini, S. Milli gelirden yıllık safi tasarruf oranını, P. Kapital birimi başına yeni yatırımın verimini, R. Yıllık nüfus artış haddini gösterir. Kişi başına yıllık gelir artış haddinin yatırım ve bunun verimiyle orantılı olduğu varsayımı altında D eşittir SP eksi R denklemi yazılır. Bu denklem ekonominin kişi başına gelir artış haddini kapital stokuna ilavelerin verimi gibi teknik bir şartla toplumun tasarruf eğilimi ve nüfus artış haddine bağlar. Denklem 4 farklı soruyu denkleme parametreler ikame edilmek şartıyla cevaplandırmak için kullanılabilir. 1. S, P, R veri iken kişi başına gelir artış haddi nedir? 2. D, P, R veri iken arzulanan D'ye erişmek için milli gelirden tasarruf oranı nedir? 3. D, P, S veri iken ekonomide nüfus artış haddi ne olmalıdır? 4. D, S, R veri iken kullanılan kapital birimi başına yeni yatırımın verimi ne olmalıdır? Örneğin S %6, kapital sayısı parantez 1 bölü P parantez 5 bölü 1, R %1.2 ise kişi başına gelirde hiçbir değişme olmayacak demektir. Artış haddi sıfırdır. Denklemin açıkladığı evrensel gerçek, büyüme isteyen her ekonominin tasarruf yapmak ve bunu kapitale dönüştürmek zorunda olduğudur. Tasarruf ise gelirin bir kısmının tüketilmeyip bir fazlanın yaratılmasını gerektirir. Ekonominin gelişme düzeyi veya yürürlükteki kurumsal yapısı ne olursa olsun, büyüyen her ekonomide tüketim bir veya diğer yoldan kısılıyor, gelirin tümü tüketime harcanmıyor, bir veya diğer kurumsal yapı içinde kapital birikimi gerçekleşiyor demektir. Denklemde nüfus artış haddi R'nin eksi değer alması ise, nüfus artışının mutlaka iktisadi gelişmeyi önlüyor olması demek değildir. Singer, yüksek R'nin S üzerindeki etkisi olumsuz olsa da, P için daima aynı iddianın yapılamayacağını belirtir. Yoğun nüfus ve veya süratli nüfus artışı, kapitalin verimini yükselterek yeni yatırımlarda tekniğin değiştirilmesi baskısını yaratabilir. Var olan kapitalle daha fazla emek kullanımı P'yi yükseltebilir. Değişkenleri nicel olarak ölçülebilen bu büyüme denklemi gerçekte evrensel olarak uygulanabilse de büyümeyi harekete geçiren etkenlerle ilgili teorik özden yoksundur. Aslında bir totolojidir. Bu denklemde ne tasarrufun veya kapital birikiminin nasıl oluştuğu, ne teknik değişmenin nasıl uyarıldığı ve uygulandığı, ne de nüfus artış haddinin hangi etkenlerle değiştiği açıklanmaktadır. B. Sosyalist ekonomide büyüme, Kalecki. Milli geliri hesaplamadaki farklara, kurumsal yapıdaki ayrımlara rağmen yukarıdaki modelin geçmişteki sosyalist ekonomilere uygulanmasına bir örnek Kalecki'de bulunabilir. Her ne kadar Kalecki, modelin parametrelerinin kapitalist ve sosyalist ekonomide aynı anlama gelmeyeceğini belirtiyorsa da, Model temelde aynıdır. R, milli gelirin yıllık büyüme haddini, M, kapital hasıla katsayısını, yani milli gelirde bir birim artış için gerekli yatırım harcamasını, büyük İ yatırımı, büyük Y milli geliri, A amortisman parametresini, U kapital teçhizatının daha iyi kullanımından, dar boğazların giderilmesinden doğan artışları gösterirse, milli gelir büyüme hızı, R eşittir 1 bölü M çarpı büyük İ bölü büyük Y eksi A artı U diye yazılabilir. Harrod-Domar-Singer modelinde büyük D R'ye, S büyük I bölü büyük Y'ye, P 1 bölü M'ye tekabül eder. Bu denklemle Harrod-Domar-Singer modeli farklı değildir. A ve U parametreleri eklenebileceği gibi kişi başına gelir yerine milli gelir artış haddi üzerinde durularak nüfus artış haddi denklemden çıkarılabilir. Böylece modelin evrenselliği anlaşılır. Ne var ki kapitalist ekonomide U parametresinin belirlenmesinde efektif talebin etkenliğine karşılık sosyalist ekonomide bunun hiç olmazsa ilke olarak etken olması gibi kurumsal bir fark yanında nüfus artış haddinin eksi işaretle denkleme sosyalist modelde dahil edilmemesi, yatırımın verimi deyiminin kullanılmaması gibi ideolojik kaynaklı farklar devam eder. 4. Nicel tahlil tekniklerinin türleri, doğuşları ve evrensellikleri. Son 40-50 yıl içinde gelişen nicel iktisat, iktisat teorisinden farklı olarak ideolojik içeriği olmayan yöntemlerden oluşur. Değişik kurumsal çerçevelerde gerekli değişikliklerle kullanılabilen tahlil tekniklerini kapsar. Bunlar sadece toplumsal kurumsal çerçeveden ve öğretilerden bağımsız olmakla kalmaz. Hiç olmazsa bir bölümü, iktisatta ekonometri, biyolojide biyometri, psikolojide psikometri gibi çeşitli bilim dalları arasında da ortak uygulama alanı bulabilir. İktisadi düşüncenin evriminin son aşamasında en süratle gelişen alan, evrensel geçerliği olan nicel tahlil teknikleri olmuştur. A. Konjonktür dalgaları ile ilgili araştırmalar ve milli muhasebe hesapları. ABD'de Birinci Dünya Harbi'nden sonra iktisadi sistemin başlıca sorunu haline gelen konjonktür dalgalarını incelemek için İstatistikçi ve iktisatçı W. M. Pearson'ın Harvard Üniversitesi'nde kurduğu araştırma enstitüsünün Harvard Komitesi çalışmaları, bu alandaki nicel tahlil çalışmaların başlangıcı oldu. Amaç a priori teorik genellemeyi reddederek salt istatistiki verilerin incelenmesiyle yeni konjonktür teorileri kurmak için araştırma yapmaktı. 19. yüzyıl başlarından itibaren kapitalizmi sarsan krizler, sonlara doğru şiddetlenmiş sistemin yaşayabilirliğini tehdide başlamıştı. Teorilerinin bolluğuna rağmen ne konjonktür dalgaları tam açıklanabilmiş, ne de buna dayanarak dalgaların hafiflemesine çare bulunabilmişti. Harvard Komitesi'nin yaptığı türde, yani a priori bir teorik modele dayanmayan konjonktür araştırmaları, günümüzde tarihe karışmış, aynı amaçla milli muhasebe çalışmaları bunların yerini almıştır. J. M. Keynes'in modelinden hareket eden milli muhasebe çalışmalarının amacı, tüketim yatırım harcamaları, ithalat ihracat seviyesi gibi belli başlı iktisadi büyüklüklerin öngörülerek, ekonominin enflasyona veya deflasyona düşmeksizin istikrarlı büyümesini sağlayacak şartların hazırlanmasıdır. İstikrarlı büyüme için gerekli devlet müdahalesine ve iktisat politikasına önderlik etmektir. Milli muhasebe hesapları bugün hemen her ülkede yapılmaktadır ve iktisat politikasına rehberlik etmektedir. Gelişme planları hazırlayan ülkelerde plan çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. İlginçtir ki Keynes teorisi makroekonomide artık hakim çerçeveyi ve politikada rehberliği oluşturmadığı halde, bu teoriden türeyen milli muhasebe hesapları ve ekonometrik modeller günümüzde yaygın biçimde kullanılmaktadır. bugünkü geliştirilmiş biçimiyle olmasa da eski Doğu bloku ülkelerinde de iktisadi planlamanın gereklerinden doğan ve dar anlamda Keynes modeli ve konjonktür tahliline dayanmayan milli muhasebe hesapları yapılmıştır. Nicel piyasa araştırmalarının başlaması, batılı ülkelerde tekellerin gücünün arttığı, devlet müdahalesinin yerleşmeye ve devlet kapitalizminin doğmaya başladığı döneme rastlar. İlk çalışmalar yine Birinci Dünya Harbi'ni izleyen dönemde ABD'de yapılmış, istatistiki verilerden talep ve arz eğrilerini istatistiki yöntemlerle elde etmek için H. L. Moore ve H. Schultz'un çalışmaları bu konuda yeni bir çığır açmıştır. Arz elastikiyetiyle ilgili çalışmalara arada rastlansa da piyasa araştırmalarının esas konusu talep eğrisi ve talep elastikiyeti gelir elastikiyetidir. B. Piyasa araştırmaları için nicel tahlil teknikleri. Nicel piyasa araştırmalarının özellikle talep elastikiyetinin hesaplanmasıyla uğraşılmasının, tekellerin doğduğu ve devletin ekonomiye müdahalesinin arttığı bir döneme rastlaması tesadüf değildir. Şöyle ki, tam rekabet piyasasındaki tekil üretici piyasa fiyatını etkileyemez, fiyatlar kendisi için veridir. Oysa tekeller veya rekabet şartlarının aksadığı diğer piyasa şekillerinde firmalar için fiyat veri olmayıp miktar değiştirilerek etkilenebilir bir büyüklüktür. Kârın maksimumlaştırılması fiyatı veya miktarı buna göre ayarlamakla mümkün olabilir. Bu da talep elastikiyetini bilmeyi gerektirir. Aynı şekilde eğer devlet iktisadi hayata müdahale ediyorsa, malların arz ve talep elastikiyetinin bilinmesi, uygulanacak iktisat politikasının sonuçlarını kestirebilmek için şarttır. Gelir elastikiyetiyle ilgili hesaplar ise, gelirin yükseldiği gelişme sürecinde hangi malların gelir artışlarından diğerlerinden daha fazla yararlanacağını bilmek ve gelecekteki yatırımların dağılışında belirsizliği azaltmak bakımından önem taşır. Nicel piyasa araştırmaları başlangıçta kapitalist ekonominin şartları ile ilgili olarak doğmuş olsa da, geliştirilen yöntemlerin kullanma alanı bu sistemle sınırlı değildir, evrenseldir. Bütün ülkelerde bu tür nicel tekniklerden farklı amaçlarla da olsa yararlanılabilir. C. Planlama veya programlama teknikleri. Batı dünyasının bildiği planlama veya programlama tekniklerinin tarihçesi oldukça yenidir. Teoride geliştirilmeleri ve uygulama alanı bulmaları 2. Dünya Harbi dönemine harp ekonomisinin gerekleriyle ilgili olarak ABD'deki çalışmalara gider. Batı için böyle olmakla beraber bu tekniklere ait ilk çalışmalar eski SSCB'ye aittir. Nitekim girdi çıktı input-output tekniğinin kurucusu olan W. Leontief bu tahlili henüz SSCB'deyken geliştirmeye başlamış, çalışmalarını 1925'te yayınlamıştır. SSCB'de merkezi planlamada geçmişte kullanılan maddi-fiziksel dengeler tekniği, girdi-çıktı tahlilinin kaba ve daha basit fakat daha ayrıntılı bir şeklidir. Çünkü bir iktisadi planın başarılı olması için ilk şart, birbiriyle ilişkili kararların arasında uyuşmanın bulunmasıdır, planın iç tutarlılığıdır. Örneğin buğday üretiminin belirli bir miktarda artırılabilmesi için buğday üretiminde kullanılan ara girdilerin, tohum, gübre, ilaç vesaire gibi, emek, kapital teçhizatı, toprak gibi üretim kaynaklarının belirli miktarda artırılması gerekir. Yani buğday üretimini arttırma kararı buna bağlı olarak bir takım diğer kararların alınmasını gerektirir. Ancak bu kararlar silsilesi arasında tutarlılık sağlanabilirse buğday üretimini istenilen oranda arttırmak mümkün olabilir. Girdi çıktı tahlilinin ABD ekonomisinde niçin harp ekonomisinin gereklerine bağlı olarak doğduğuna gelince, harpte uçak, tank ve benzeri gibi araçların imalini hiçbir darboğaza rastlamaksızın artırabilmekle ilgilidir. Harp ekonomisi dışındaki durumlarda ise iktisadi gelişme sürecinde darboğazların giderilmesi amacını güder. İktisadi planların iç tutarlılığını sağlayan girdi-çıktı tekniğinin uygulama alanı evrenseldir. Teorik olarak iç tutarlılığı olan plan veya program sayısı sonsuzdur. Bunlar arasından optimal olan bir tanesinin seçilmesi, bir optimumlaştırma kıstasının tanımıyla mümkün olabilir. Her bir somut halde optimumlaştırma kıstası farklı olabilir. Genellikle özel kesim için bu karını maksimumlaştırmadır, fakat diğer hallerde maliyeti minimumlaştırmak, üretimi maksimumlaştırmak veya diğer herhangi bir kıstas esas alınabilir. Optimumlaştırma ile ilgili çalışmalar da yine planlı sosyalist ekonominin gereklerinden doğmuştur. Bu konuda ilk çalışma eski SSCB'de Rus matematikçisi L.V. Kantorovich'in Üretim Planlaması ve Örgütlemesi için Matematiksel Yöntemler 1938'idir. Bu eser o dönemde ne sosyalist ülkelerde ne de Batı ülkelerinde dikkati çekmiştir. Batı ülkelerinde 2. Dünya Harbi içinde harp ekonomisinin gerekleri, bundan bağımsız olarak planlamada optimumlaştırma için çalışmalarla sonuçlanmıştır. ABD'de yapılan ilk çalışmalarda amaç müttefik deniz ticaret filosu gemilerinin boş olduğu, yani harp malzemesi taşımadığı yollarda Alman denizaltıları tarafından torpillenme ihtimalini minimumlaştırmak olmuştur. Optimumlaştırma kıstası harp ekonomisinin gerçeklerine bağlı biçimde tanımlanmıştır. Optimum planlama tekniği bugün harekat araştırması olarak tanınır. Bugün optimal programlama batılı ülkelerdeki firmalarda ulaştırma, hava yolları, deniz yolları, kara yolları kesiminde geniş ölçüde uygulama alanı bulabilmektedir. Geçmişte merkezi planlı ülkeler optimumlaştırma ile ilgili matematiksel yöntemleri kısa dönemli ve bir sosyalist teşebbüs veya kesim için kararlara uygulamış, fakat bütün ekonomiyi kapsayan kararlara uygulanamamıştır. Bugün artık devleşen ölçekteki girişim yöneticilerinin aldıkları kararlar, kişisel tatminlerden çok nesnel verilere dayanan hesaplamayı gerektirir. 19. yüzyılın atılgan girişimci tipi, yerini yönetici kadroyu teşkil eden teknik yönetici sınıfa bırakmıştır. Bu sınıf da yardımcı iktisatçılardan, mühendislerden yararlanarak optimal programları hazırlayacak ve uygulayacak yeterliktedir. Eğer geri kalmış ülkelerde bu tekniklerin uygulanması henüz pek yayılmamışsa nedeni bunların bu tür iktisadi yapılara uygulanamaz olması değil, söz konusu teknik yönetici sınıfın yetersizliğidir. D. Kurumsal yapının etkinliğini arttırmak için nicel tahlil teknikleri. Optimal kaynak dağılımı sorunu matematiksel planlama veya programlama teknikleriyle çözümlendikten sonra bir ileri adım, iktisadi sistem ne olursa olsun ilgili kurumsal yapının etkinliğini arttıracak nicel tahlil tekniklerinin geliştirilmesi olmuştur. Bilgisayarın üretim sürecine girmesi bu alanda önemli rol oynamıştır. Kurumsal yapının etkinliğini arttırmak amacıyla yapılan araştırmalar 3 grupta toplanabilir. A. Teşvikler sorunu. Her ekonomi, iktisadi karar birimlerine yansıyan göstergeler, piyasa ekonomisinde fiyatlar veya planlı ekonomide plan hedefleri karşısında, beklediği tepkiyi sağlayabilmek için bazı teşvikler yaratmak zorundadır. Beklenen tepkiyi elde etmek için gerekli teşviklerin yaratılması, ekonominin yapısından soyutlanmış evrensel bir meseledir. Gerektirdiği nicel çalışmalar da evrensel niteliktedir.